Ayrım 4. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 63. Bu yazıma büyük katkısı olan Sayın Türkan Şanverdi Avcı'ya çok teşekkür ederim. Ne kaçması şekerim? Biz gezmek için Karadeniz'e açılmadık mı? 22 Eylül 2012 Sözcü. Gazeteler Murat Demirel'in yurt dışına kaçtığını yazıyorlar. Bu köşenin okurları onu yakından tanırlar ama yine de kısaca hatırlatmakta yarar görüyorum. Murat Demirel ünlü Türk büyüklerindendir. Bankacılık tarihimize en genç banka sahibi olarak geçmeyi başarmış müthiş bir Türk büyüğüdür. Bu unvanı nasıl hak ettiğine gelince. Çok iyi eğitim almış, yaşıtlarının doğru dürüst bir iş bulmak için çırpındıkları bir süreçte Murat Demirel, Türkiye'nin en büyük bankalarından birine Ege Bank'a sahip oldu. Hem de tek başına. Deyim yerinde ise tırnaklarıyla yukarılara tırmanarak. Arkasında omuz verecek kimsesi hatta bir amcası bile yoktu. Ama ne var ki hiçbir başarının cezasız kalmadığı cennet vatanımızda Demirel'in ticari dehası kıskanıldı ve onun canından çok sevdiği biricik Ege Bank'ına el konuldu. Çalışmaktan vatani görevini yapmaya bile fırsat bulamayan pırıltılı iş adamına darbe üstüne darbe indirildi. Topu topu 10 milyon dolarlık mal varlığı bulunmasına karşın 1.2 milyar dolarlık zimmet çıkarıldı. Ege Bank'ı hortumladığı iftirasıyla zindanlara atıldı. ''Aa, Uğur Dündar'a da ne oldu? Hortumcular arka çıkmaya başladı.'' dediğinizi duyar gibiyim. O halde ironiyi burada keseyim. Gazetelerde 17,5 yıllık hapis cezası Yargıtay'ca onaylanan Murat Demirel'in yurt dışına kaçtığı haberlerini okurken gözümün önünden neler geçmedi ki? Hatırlayacaksınız, yargı süreci devam ederken Murat Demirel ve eşi Ayşenur Esenler 31 Aralık 2004'te yani yılbaşı gecesi Burgaz Limanı'ndan Bulgaristan'a kaçak giriş yapmak üzereyken yakalanmışlar ve Türkiye'ye iade edilmişlerdi. Çıkarıldıkları mahkemede bizim kaçmak gibi bir niyetimiz yoktu. Yılbaşı gecesi gezmek ve eğlenmek için Karadeniz'e açılmıştık ama fırtına bizi Bulgaristan kıyılarına sürükledi demişler ve ceza almamışlardı. Oysa gerçek bunun tam tersiydi. Ayşenur Murat çifti Karadeniz'e gezmek için değil kaçmak için açılmışlardı. Kaçış planı çok önceden en ince ayrıntısına kadar yapılmıştı. Ancak bindikleri balıkçı teknesi Bulgar polisince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle izlendiğinden yakayı ele vermişlerdi. Yanlarında yüklü miktarda döviz vardı. Ama asıl büyük emanet onları Burgaz'da bekliyordu. Bu emanet kocaman bir sarı zarftı. İçinde göz kamaştıran bir servet bulunuyordu. Örneğin Murat Demirel'in Belize vatandaşlığı pasaportu, gizli banka hesaplarının cüzdanları, kara para cennetlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin belgeleri, banka dekontları vesaire. Bunlara ilaveten, Burgaz'da alınmak üzere İstanbul'da elden teslim edilen yüz binlerce euro ve dolar. Eğer yılbaşı kalabalığına karışıp kapağı Burgaz'a atabilmiş olsalardı, Demirel bu kocaman sarı zarfı bond çantaya koyacak ve Belize pasaportuyla dünyada istediği yere uçacaktı. Eşi Ayşenur Esenler için hiçbir sorun yoktu. Çünkü o Amerikan vatandaşıydı. Ancak İstanbul'daki hesaplar Burgaz'a uymadı. Kocaman sarı zarf Murat Demirel yerine Arena ekibine geldi. Biz de hemen Ege Bank'a el koyan tasarruf mevduatı sigorta fonu yetkililerine teslim ettik. Gerisini biliyorsunuz. TMSF yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Cayman Adaları'ndaki gizli banka hesabında bulunan 22 milyon doları Türkiye'ye getirdi. Milyonlarca dolar artık hazinenin kasasında. Murat Demirel'in kaçması beni hiç şaşırtmadı. Kaçacağı belliydi. Çünkü dünyanın her tarafında parası vardı. Diğer hortumcular da öyle yapmadılar mı? Önce paraları kaçırıp sonra da kendileri kaçmadılar mı? Hayyam Garipoğlu, Orhan Aslıtürk'te göstere göstere gitmediler mi? Naylon fatura imparatorluğu kurup devletten trilyonlarca lira hortumlayan Orhan Aslıtürk getirildi de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir gün bile hapiste yatmadı ama onun naylon holdingini ortaya çıkaran gazeteci Nedim Şener aylarca cezaevinde kaldı. Burası Türkiye. Burası öyle bir ülke ki yurt dışında bulunmalarına karşın savcılık çağrısı üzerine koşa koşa gelen subaylar kaçma şüphesiyle içeriye girerler. Kaçacağı besbelli olan hortumcularsa ellerini kollarını sallaya sallaya kara para cennetlerine giderler. Gözünüzün önüne Tecrit'teki Tuncay Özkan'ı, Mustafa Balbay'ı, Profesör Mehmet Haberal'ı, İlker Başbuğ Diğer yurtsever aydınları ve gazetecileri getirin. Sonra da tropik cennet Cayman Adaları'nı hayal edin. Birilerinin ''Ne kaçması şekerim, biz gezmek için Karadeniz'e açılmadık mı?'' dediklerini duyar gibi olacaksınız. Sonra da kadeh tokuşturma ve kahkaha seslerini. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Saray, 29 Eylül 2012 Sözcü. Yıl 1925, ilkbahar. Cumhurbaşkanı Atatürk, ülkenin önde gelen tarım uzmanlarını Çankaya Köşkü'ne davet ederek, Ankara civarında kurmayı düşündüğü çiftlik için uygun bir arazi bulmalarını istiyor. O yıllarda Kıraç Bozkır'ın ortasındaki Ankara adeta bir ortaçağ şehri görünümündedir. Ağaç yok, su yok, kısacası hiçbir yeşil görüntü yok. Göz alabildiğine uzanan çorak Bozkır'da Atatürk'ün hayal ettiği modern çiftliğe uygun araziyi bulmak çok zordur. Komisyon üyeleri tespit ettikleri bir iki yerle ilgili raporu sunarken Atatürk eliyle bugünkü çiftliğin bulunduğu araziyi işaret eder, "Burayı gezdiniz mi?" diye sorar. Uzmanlar buranın bir çiftlik için gereken özelliklerin hiçbirini taşımadığını, bataklık, çorak ve verimsiz bir yer olduğunu söylerler. Atatürk kararlıdır. "Ben de böyle bir yer istiyorum," der. "Bu bataklık ve çorak araziyi biz ıslah etmezsek kim edebilir?" diye sorar. O yıllarda Tarım Bakanlığı'nda görev yapan Alman uzmanlardan biri, Atatürk'ün seçtiği araziyle ilgili raporunda, "Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim koşulları karşısında ya sabır tükenir ya da para," diyerek olumsuz görüş belirtir. Ama uzmanların karamsar düşünceleri onun azmini kıramadığı gibi daha da kamçılar. Atatürk, ağaç bile yetişmeyen bir yerde insanın nasıl yaşayabileceğini sorgulayan ve Ankara'nın başkent oluşunu affedilmez bir hata olarak görenlere bir mucizeyi daha göstermeye kararlıdır. Böylece Türk tarımına bu modern çiftlikle örnek model sunacak, ayrıca bilimin bile imkansız gördüğü başarıların azim ve çalışmayla mümkün olabileceğini ulusuna bir kez daha kanıtlayacaktır. Nitekim öyle de olur. Onun, "Burasını öyle ağaçlandırınız ki, kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin," düşüncesinden yola çıkarak bugünkü Atatürk Orman Çiftliği kurulur. Artık Bozkır'da yemyeşil bir deniz uzanmaktadır. Başkent Ankara halkı rahatlıkla gezebileceği, nefes alacağı, yaz, kış, yeşil kalabilecek bir cennete, eşsiz bir doğa güzelliğine kavuşmuştur. Bir başarıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşayan büyük önderin artık son hedefi, diğer çiftlikleriyle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ni de çok sevdiği ve değer verdiği milletine hediye etmektir. Bir ilkbahar günü başlattığı projeyle ortaya çıkan görkemli eseri, 11 Haziran 1937'de yani vefatından 5 ay önce tüm tesis, hayvan varlığı ve demirbaşlarıyla birlikte hazineye bağışlar. Atatürk Orman Çiftliği'nin yanı sıra diğer çiftliklerde milletin malı olur. Atatürk, ağaç bile yetişmez denilen çorak bozkırda, körlerin dahi fark edebileceği harikulade bir yeşil alan yarattı. Ama kindarlığın körüklediği hesaplaşma duygusunun peşinde koşanlar, şimdi bu yeşilliği acımasızca katlediyorlar. Onun adını her yerde olduğu gibi ulusuna armağan ettiği bu çiftlikten de silmeye çalışıyorlar. 300 milyon liraya çıkacağı öne sürülen Başbakanlık Sarayı'na yer açmak için binlerce ağaç kesiliyor. Milletin ormanına, milletin parasıyla saray dikiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Ankaralıların çorak bozkırda değil, yeşil bir kentte yaşamalarını hayal ediyordu. Zaman içinde yeşillendi, ağaçlandı, artık Ankara'da ağaç sıkıntısı yok. Ancak onun mirasına sahip çıkacak adam sıkıntısı var. Atatürk niçin büyüktü? 4 Kasım 2012 Sözcü. Ankara Cumhuriyet'in 10. yılı. Kutlamaların tümüne katıldığı için yorgun düşen Atatürk, geç saatlerde Ankara Palace Oteli'nde Başbakan Şükrü Kaya ve yazar Ruşen Eşref Ünaydın'la sohbet ediyor. Ruşen Eşref bir ara, "Paşam, etraf çok kalabalık, korumaları biraz arttırsak mı?" diye soruyor. Atatürk, "Hayır, olmaz," diyor. "Bu icraatından emin olmayanların yapacağı iştir." Fransa Büyükelçisi Atatürk'ün masasına gelerek bir davette bulunuyor. "Sayın Cumhurbaşkanı, sizi İstanbul veya İzmir limanından Türk bayrağı çekilmiş bir harp gemisiyle alarak donanmamızla ülkemize götürmek istiyoruz. Orada Fransız orduları başkomutanı olarak karşılanacaksınız." Atatürk'ün cevabı hazırdır. "Teşekkür ederim Mösyö, böyle bir gezi düşünmüyorum." Fransız Büyükelçi ayrıldıktan sonra Atatürk, masadakilerin şaşkın bakışları arasında tarihi konuşmasını yapıyor. Beyler, bunlar bize hala doğulu gözüyle bakıyorlar. Adam bana bir aşiret şeyhini imrendirecek tantana teklif ediyor. Bu efendi hangi batılı devlet adamına bu teklifi yapabilir? Gülerler adama. Bizi hala böylesine basit şeylerle elde edebileceklerini sanıyorlar. Öğrenemediler bir türlü. Ama öğrenecekler, öğrenecekler. Haydi beyler, cumhuriyetimize. Mustafa Kemal, harp okulunda sınıf arkadaşı Ali Fuat'la Cebesoy sohbet ediyor. Ali Fuat, senin Fransızcan çok iyi. Senin de matematiğin Mustafa. O zaman şöyle yapalım. Sen bana Fransızca çalıştır, ben de sana matematik. Ama senin Fransızcan da iyi, daha iyi olmalı. Tamam Mustafa, öyle olsun. Biraz Makedonca biliyorum ama Fransızca, Arapça, Almanca ve İngilizce de öğrenmek istiyorum. Başka ne kaldı ki? Arapça bilmemiz şart. Topraklarımızın pek çoğu oralar. Fransızca diplomasi dili. Almanca? Almanlar kadim müttefikimiz değil mi? Öğrenmek şart Ali Fuat. Ben iyi bir komutan olacağım, iyi bir komutan. Olur da. Hem de adını tarihe yazdıran eşsiz bir başkomutan. Bunlar Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği 1881 oyunundan sahneler. Müjdat Gezen Tiyatrosu perdelerini 10 Kasım günü saat 20.30'da bu oyunla açıyor. Aylardır hazırlığı süren 1881'de görev alan 44 oyuncu 107 karakteri canlandırıyor. Bandırma Vapuru, İlk Meclis, Ankara Palas Oteli, 10. Yıl Balosu, Selahattin Pınar Konseri, sahnelenecek 48 tablodan sadece birkaçı. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün hayatının anlatıldığı oyunun müziklerini Zülfü Livaneli, dekorlarını Leyla Gezen, afişlerini de Bedri Baykam yaptı. Rutkay Aziz de sesiyle katkıda bulunuyor. Müjdat Gezen Tiyatrosu, İstanbul'dan sonra 17 Kasım'da da Ankaralı tiyatro severlerle buluşacak. Biletler şimdiden tükenmiş durumda, ne diyelim? Böyle bir dönemde bunu yapmak yürek ister. Bravo sana Müjdat Gezen. Ve kocaman bir bravo da tüm emeği geçenlere. Atatürk'ü anlamak ve anmak. 10 Kasım 2012 Sözcü. Usta yazar, tarih araştırmacısı Turgut Özakman, kendisiyle yapılan bir röportajda "Biz dahi yetiştiremedik. Dahi nedir bilmiyoruz. Yalnızca bir dahi yetiştirdik. Onu da bilgisizliğimiz nedeniyle doğru yorumlayamıyoruz." diyerek Atatürk'ü doğru anlayamadığımızı söylemişti. O, ne sadece ulusal kurtuluş savaşımızın baş kahramanı Gazi'dir, ne dayısının çiftliğinde kargaları kovalayan Mustafa'dır, ne Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kemal'dir, ne de milletine uygar dünyanın yolunu açan Atatürk'tür. O bunların hepsidir. O Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte bu eşsiz özellikleri nedeniyle Atatürk'ü bize unutturmak istiyorlar. Bu oyunu bozmak için onu içtenlikle seven ve sayanların Atatürk'ü doğru tanıyıp tanıtmaları gerekiyor. Gerçek Atatürkçülük, onun kimliğini, düşüncelerini, ilkelerini ve eserlerini doğru anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Asla şekilcilik değildir. Şunu unutmamalıyız ki, milli birlik ve beraberliğimizi bozarak vatanımızı bölmeye ve rejimimizi değiştirmeye çalışanların önündeki en büyük engel Atatürk'tür. Bu tehlikeler karşısında bizi birleştirip bütünleştirecek tek lider de Atatürk'tür. İş Bankası, Türkiye Sanayi ve Madenler Bankası, Devlet Sanayi Ofisi, Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası, Barut ve Patlayıcı Maddeler Tekeli, İspirto ve Alkollü içkiler Tekeli, Devlet Demir Yolları ve Limanları Genel İdaresi, Devlet Hava Yolları, Emlak ve Eytan Bankası, Yüksek İktisat Meclisi, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye'nin değişik bölgelerinde 16 büyük fabrika, Sümerbank, Etibank, Denizbank, Halk Bankası, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Zirai Kredi Birlikleri, Zirai Kredi Kooperatifleri, Ziraat Okulları, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Yüksek Veterinerlik Enstitüsü, İpek Böcekçiliği Enstitüsü ve İpek Böcekçiliği Okulları, Tohum Islah İstasyonları, Örnek Çiftlikler, Atatürk Orman ve Yalova Halk Çiftlikleri gibi, Yonca Tohumu Temizleme Kurumu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü, Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. Demiryolları, tramvay, tünel, kömür işletmeleri, reji idaresi, telefon şirketleri yabancılardan satın alındı. Ziraat Bankası geliştirildi. Aşar vergisi kaldırıldı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmaya başlandı. Ticaret ve sanayi odaları yasal statüye kavuştu. Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu, gümrük tarife kanunu, Türk parasının kıymetini koruma kanunu, kabotaj kanunu ve hayvanları iyileştirme kanunu gibi kanunlar çıkarıldı. Bunlar Kemalist ekonomi modelinin uygulamaları. Bir başka deyişle Cumhuriyet'in dikili ağaçları. Maalesef bugün bunların çoğu yok. Söküldüler. Atatürk'ün Demir Ağlar projesi hakkında bir yabancının, Avusturya'nın ilk Türkiye Büyükelçisi August Ritter von Kral'ın yazdıkları da çok düşündürücü. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük demir yolu atılımına girişmesinin üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır. Dünya bir ulusun yaşamında çok kısa sayılabilecek bir dönemde sağlanan bu tartışmasız başarının tanığıdır. Önemli şehirlerin tümüne yakın bir bölümü demir yollarıyla birbirine bağlanmış ya da bağlanmak üzeredir. Günümüzde demir yolları en geri kalmış doğu bölgelerinden batı bölgelerine ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizin kıyılarına ulaşmış bulunmaktadır. 1924 yılında devletçe işletilen hatların uzunluğu 1378 kilometre iken, 1936 yılı sonunda Türkiye, kamulaştırılan özel hatlara ek olarak yeni yapılanlarla birlikte 5824 kilometre demir yoluna sahip olmuştur. Avusturya Büyükelçisi dünyaya bu tartışılmaz başarının tanığı olarak gösteriyor. Bundan gurur duyması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı Tayyip Erdoğan ise "Neyi ördün? Türkiye'yi demir ağlarla biz örüyoruz." diyor. AKP zihniyeti Atatürk'ü küçümsüyor ve unutturmaya çalışıyor. Aslında milletin Atatürk'ün düşünceleri, ilkeleri ve çağdaşlık anlayışı etrafında bütünleşmesinden korkuyorlar. Bu beyhude çabalara karşın onu sevenler bugün Anıtkabir'e, Dolmabahçe'ye ve atasına olan sevgisini gösterebileceği her yere koşuyor. Türkiye bugün Atatürk'ü daha iyi anlıyor, anlatıyor ve anıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ölümünün 74. yılında şükran ve minnetle anıyor, onun ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Müjdat Gezen'e korkunç komployu özel örgüt mü kurdu? 14 Kasım 2012 Sözcü. Geçenlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne, MSM, yandaş gazetelerden birinin muhabiri, gazete ve muhabirin adıyla telefon numarası bende saklı, gelerek Müjdat Gezen'le görüşmek istediğini söylüyor. Görevliler nedenini sorduklarında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan bir olayda Müjdat Gezen ve MSM'nin adının geçtiğini, bu nedenle görüşmek istediğini belirtiyor. Muhabirin anlattığı olay şu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rus olduğunu söyleyen bir kadın, yolcuların arasına karışarak Başbakan Erdoğan ve AKP'nin icraatını eleştiren konuşmalar yapıyor. Yolculardan biri durumda bir gariplik olduğunu seziyor ve kadının kimliğini görmek istiyor. Kadın kimliğini göstermek yerine "ben Rusum" demekle yetiniyor. Yolcu "ama ben sizin Türk olduğunuzu ve kimliğinizi gizlediğinizi düşünüyorum" deyince kadın bu kez "evet Türk'üm, bana verilen görev gereği böyle konuşuyorum" diyor. Kadının bundan sonraki iddiaları çok garip. "Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğrenciyim. Biz 4 kişi özel olarak görevlendirildik. Görevimiz Başbakan Erdoğan'ı ve icraatını eleştirmek. Bu amaçla kalabalık yerlerde konuşmalar yapıyoruz. Kimliğimi gizlemek için yabancı aksanıyla konuşuyorum. Havalimanına da AKP aleyhinde propaganda yapmak için geldim." Kadın, kendisini dinleyen kişinin hayret dolu bakışları arasında çantasını açıyor ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nce görevlendirildiğini gösteren bir belge çıkarıyor. Bu görüntüler de alanın güvenlik kameralarınca kaydediliyor. Muhabirin iddiasına göre kayıtlar İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Bakanlık da konuyu soruşturması için bir müfettiş görevlendiriyor. O günlerde harıl harıl 1881'in galasına hazırlanan tiyatro ustası Müjdat Gezen, telefonla görüştüğü muhabirin anlattıklarını gülerek dinliyor. Neden güldüğünü de şöyle açıklıyor. "Bak kardeşim," diyor, "bu saçmalıklara sadece gülebilirim. Bir kere bu nasıl bir kurgudur ki 22 yıllık bir kurum olan MSM'de bunca yıldır böyle bir çaba içinde bulunmuyorum ama Atatürk'ün hayatını oynayacağımız 1881'in galasına 3 gün kala böyle bir saçmalığı organize ediyorum. Buna kargalar güler. Burada siyasetin sesi konuşulmaz. İkincisine gelince, haydi diyelim akıl tutulması sonucunda bu saçmalığı yaptım. Peki o kadının eline görevlendirildiğini gösteren belgeyi verecek kadar enayi birine benziyor muyum? Üçüncüsünü ise size söylemeyeceğim ama bu soruyu gelecek müfettişe yönelteceğim. Muhabir, ne olur bana da söyler misiniz diye ısrar edince Müjdat o soruyu da açıklıyor. Müfettişe bu komployu kimin kurduğunu, devletin bulup çıkarması gerektiğini söyleyeceğim. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Devletimden bu komplocuları ortaya çıkarmasını talep etme hakkım var. Muhabir teşekkür edip telefonu kapatıyor. Korkunç komployu görüyor musunuz? Güya Müjdat Gezen, MSM'de 4 kişiyi Başbakan Erdoğan ve AKP hakkında kötü propaganda yapmaları için görevlendirmiş. Yani kendisiyle birlikte 5 kişilik örgüt kurmuş. Örgüt tamam, suç da hazır. Aleyhte propaganda ile hükümeti çalışamaz hale getirip yıkmaya teşebbüs. Örgüt var, suç da var. O halde haydi bakalım Silivri'ye. Zindana atılmak işte bu kadar kolay. Müjdat Gezen haklı olarak soruyor. Bana bu komployu kimler kurdu? Sormakla yetinmiyor. Devletin komplocu alçakları bulmasını istiyor. Dikkatinizi çok önemli bir başka gerçeğe çekmek istiyorum. İstanbul'da AKP'ye çalışan özel bir örgüt var. Bunların görevi internette AKP lehine kamuoyu yaratmak, yandaş olmayan kişileri karalayıp itibarsızlaştırmak. Diyelim ki bir televizyon tartışmasında konuşmacılardan biri AKP'nin hoşuna gitmeyecek laflar etti. Tartışmanın görüntüleri de internete yansıdı. Bu örgüt hemen harekete geçiyor. Sosyal medyada çok farklı kişilerden geliyormuş izlenimini veren yorumlarla o kişi hedef alınıp itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakaretler, iftiralar, yalanlar adeta yağmur gibi yağıyor. Aynı adresten çıkan şablon mesajları okuyanlar da yanıltıldıklarını fark etmeyerek "Ha, demek ki toplumun bir bölümü böyle düşünüyormuş," demeye başlıyor. Örneğin bu bindirilmiş kıtalar beni namaz düşmanı ilan ettiler. Güya ben namaz kılan ilköğretim öğrencilerine terörist demişim. Yalan. Hem de kuyruklu yalan. Sözde gerekçeleri de şu. Bir tarihte özel bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin üzerlerinde üniformaları olduğu halde öğretmenleri tarafından topluca namaza götürülmelerini haber yapmışız. Haberde de hiçbir yorumda bulunmadan Milli Eğitim Müdürü'ne bu uygulamanın müfredata uygun olup olmadığını sormuşuz. Müdür de yasal bir sakıncanın olmadığını söylemiş. Hepsi bu. Hani nerede terörist suçlaması, nerede namaz düşmanlığı? Görüntü internette, dileyen seyredebilir. Ne bir kötü yorum ne de kırıcı bir ifade var. Peki, AKP'ye biat etmeyip tarafsız duran kişileri yalan, iftira ve hakaretlerle hedef alarak itibarsızlaştırmaya amaçlayan özel örgüt nerede? Kimin yönetiminde çalışıyor? Bu kişilerin paralarını kim, nasıl veriyor? Müjdat Gezen'e yönelik alçakça komployu bu özel örgüt mü yaptı? Ben ve ekibim demokrasi tarihimizin en büyük skandallarından birini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 79.